Leyla, Alexander Cavelius, 9. ayrım. Bir süre sonra içimizden biri intihar etti. 21 yaşındaki kızın uzun süre camın kenarında dikilişini izledim. Gözleri sanki bir şey arıyormuş gibi çevrede dolaşıyordu. Birden yorganı yana çekip boşluğa atladı. Yükseklik 5 ya da 6 metreydi. Birkaçımız korkuyla yerlerimizden sıçradık. Diğerleri ilgisizce yerlerinde oturmaya devam ettiler. Pencereden eğilip baktığımda sarışın kız karın üstü taş zeminde yatıyordu. Uyuyormuş gibiydi. Başının çevresinde küçük bir kan gölü oluşmuştu. Hepimizin sonu böyle olacak diye geçti kafamın içinden. O en akıllıca olanı yaptı. Askerler kızı odaya sürükleyip geri getirmeden önce böyle düşünüyordum. Ağır yaralı kızı bir süprüntü gibi odamıza atıp tekrar yok oldular. Onu dikkatle omuzlarından tutarak bir köşeye çektik. Kolu cansız gibi sallanıyordu. Herhalde kırılmıştı. Bizi duyuyor musun diye alçak sesle sorduk ama sadece inliyordu. Gece ve gündüz. Bu askerleri rahatsız etmiyordu. Ölmek üzere olan kızın yanı başında şimdiye dek olduğu gibi bize tecavüz ediyorlardı. Adamlar gider gitmez kıza yiyecek bir şeyler vermeye çalışıyorduk ama sadece küçük yudumlarla su içebiliyordu. 4 gün sonra nihayet öldü. Bir kız başlangıçta 20 kadındık diye birdenbire benimle konuşmaya başladı. Şaşkınlıkla siyah saçlı kıza baktım. Adı Merima'ydı ve diğerleri gibi benim gelişimden 4 ay öncesinden beri buradaydı. Orada bulunanların hepsinin Velika Kladuşa'dan geldiğini anlattı. Merima bir romandı. Kara gözleri ve koyu bir teni vardı. Birbirimize daha fazla konuşmadık. Ama güzel sesiyle kendi kendine şarkı söylerken onu dinliyordum. Amerika ve parlayan altın lanetli. Sarışın kızın cesedi 2 gün boyunca yanımızda kaldı. Bir ara askerlerden biri gelip kıza tecavüz etmek istedi. Kızın gömleğini yukarı sıyırıp üzerine çıktı. İçine girmek istediğinde herhalde bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştı. Öfkeyle ayağa kalkıp bize sövüp saydı. Sizi kaltaklar, neden bana onun öldüğünü söylemediniz? Bazen ben de pencereden atlamak istiyordum. Ama bu düşünceler tekrar uçup gidiyordu. Kurtarılacak olmaya çok seyrek inanıyordum. Ama hiçbir zaman umudumu büsbütün yitirmemiştim. Yoksa içimizden ikisi gibi aklımı kaçırırdım. Bu ikisi tecavüzcüler odadan gideli epey olduğu halde hayır, bırak beni, defol diyerek sürekli haykırıyorlardı. Biri kanatıncaya dek başını taş duvara çarparken diğeri kendi kendine konuşuyordu. Acele etmem gerek, yoksa gecikeceğim. Kız bir anda kanlı ananın derisini yüzmeye kalktı. Hatta bize saldırmak istedi. Bir süre sonra çığlıkları askerleri öfkelendirmeye başladı. Önce deliren kızı zorla dışarı çıkardılar, bir gün sonra da diğerini. Bu arada bizi duvara dayayıp öldürme oyunları oynuyorlardı. Sırp olmayan acıya katlanmak zorundaydı. Yan yana durmak zorundaydık. Sonra adamlar tam başımızın üzerine ateş ediyorlardı. Hiçbir yerim kımıldamıyordu. Sadece kendimi yorgun hissediyordum. Sonsuz yorgundum. Bunu bazen günde 3 kez yapıyorlardı, bazen bir hafta hiç yapmıyorlardı. Artık bundan daha kötüsünün olmayacağından emindim. Bu tespit garip bir şekilde beni sakinleştirmişti. Annemin yüzü sadece bir gölge gibi gözlerimin önünde beliriyordu. Ailemin hala yaşadığından emindim. Başka türlüsüne dayanamazdım. 4 kişi kalmıştık. Kimse diğerine dikkat etmiyordu. Sadece bir kez sessizliğin içinde biri fısıldadı. Adlarınız ne? Herkes alçak sesle adlarını söyledi. Nermin, Behice, Merima ve Leyla. İçimizden hangimizin sona kalacağı konusunda endişeleniyorduk. O her kimse tek başına kalacaktı. Yine sessizlik hüküm sürdü. Ve yine adamlar odamıza sükun ettiler. İşlerinden biri sarhoştu. Bize ağlamamızı emretti. Ama artık gözümüzde yaş kalmamıştı. Ağlayıp ağlamayacağınızı göreceğiz diye böğürdü sarhoş ve roman kızını dövmeye başladı. Kız kollarıyla onun darbelerinden korunmaya çalıştı. O zaman Merima'yı bir sokak köpeği gibi öldürdü. Şimdi 3 kişi kalmıştık. 14 Ocak 1994 Pazar. Fiziksel olarak iyi değilim ama ruhumdaki acı çok daha kötü. Bazen buna dayanamayacağımı düşünüyorum. Bazen her şeyi böylesine hafife alan kadınlara şaşıyorum. Aynı zamanda beni iğrendiriyorlar. 17 Ocak 1994. Fiyatlar astronomik. 1 kilo un 10 mark, 1 kilo şeker 30 mark, 1 yumurta 8 mark, 1 kilo kahve 70 mark. 5 Şubat 1994. Henüz 3 günden beri B'de değiliz. Kızılay çocuklara birer yumurta ve limon dağıttı. Hepsi anında yok oldu. Çocukların bir şey almayı başaramadılar. 16 Şubat 1994 Çarşamba. Saat 17. Elektrik tekrar geldi. Saat 19'daki haberleri dinleyeceğim. Bir hafta durum kötü. Sırp yaylasında ağır savaşlar oluyor. Abdi'nin yandaşları Sırplara yardım ediyor. Allah'ım çocuğumu koru. 17 Ocak 1994 Perşembe. Başrahiplikte yardım paketleri dağıtılacaktı. Goran'a da oraya gitmesi için üsteledim. Ama rahip onun için herhangi bir yardım olamayacağını yüzüne söylemiş. Bu siyasetle ilgili. Çünkü Goran orduya katılmak istemedi. Ayrıca başka dinden biriyle evli. 21 Şubat 1994 Pazartesi. Bihak çevresindeki savaş bölgesinde şimdi durum çok kötü. B'ye 4 bomba düştü. 23 Şubat 1994 Çarşamba. Emir ve Goran'a bu sabah her yerlerinde lekelerle uyandılar. Kızamık çıkarıyorlar. Onlara bakarken küçük Leyla'mı hatırladım. Onu bir daha görebilecek miyim? 5 Mart 1994 Cumartesi. Bihak'a saldırı hala devam ediyor. Şu politikacılar elbet bir gün kendi güçlerinin sarhoşluklarında boğulacaklar. Leyla, kendine dikkat et. Bu canavarların seni mahvetmesine izin verme. Allah seni korusun. 8 Mart 1994 Salı. Küçük Leyla'm, isim Yortun Kutlu olsun. Seni seviyorum. Saraybosna'da tramvay tekrar işlemeye başlamış. Biri tramvay işlemeye başladığına göre savaşın sona ereceğini iddia ediyor. Öyle olmalı. Annenin günlüğünden. Kurtarıcı. Uyuşuk bir halde yatıyorduk. Günlerdir bir tek adım bile atmamıştım. Boğucu hava gri bir tıkaç gibi gittikçe daha yoğun biçimde kendi içine gömülüyordu. O sırada birden tecavüzcülerimizden biri içeri girip bağırdı. Hepiniz dışarı, hava çok güzel. Doğru mu duymuştuk? Herhalde yine üzerimizde sadistçe oyunlardan birini deneyeceklerdi. 3 kişi sallanarak avluya çıktık ve orada bitkin bir halde yere yığıldık. Bu kadar uzun zamandan sonra açık havaya çıkmak tarif edilemez bir histi. İlk anda elime geçen ilk fırsatta oradan kaçmayı hayal ettim. Ağaçlar yapraklanmıştı ve güneş parlıyordu. Herhalde Nisan ortasıydı. 23-24 Nisan 1994 Cumartesi Pazar. Hırvat komşularımız geri dönüyor. Soluk almak şimdi kolaylaştı. Yine yiyecek bulabiliyoruz. Her şey daha iyiye gidiyor. Ama hala ailemle bir temasım yok. Leyla'nın akıbeti hakkında hala hiçbir şey bilmiyorum. Annenin günlüğünden. Ansızın bir bölük asker tam önümüzde durdu. Adamlardan birkaçı bize sövüp tükürdü. Bu fahişeleri öldürün. Bu pislikler neden hala burada tutuluyor? Tecavüzcülerimiz sırıttılar. Bir süre sonra işlerinden biri bölükteki bir askere seslendi. Hey, birini almak istemez misin? Onlarla artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Seslenilen kişi sıradan çıkıp karşılık verdi. Öyleyse şu siyah saçlıyı alayım. Beni gösterdi. Saçlarım bu arada tekrar omuzlarıma kadar uzamıştı. Komando üniformalı bu adam ne şişman ne zayıftı. Ne çirkin ne de güzel. Ortalama bir tipti. Bir karton sigara verip bana seslendi. Gel, ayağa kalk. Gelmek istiyorsun değil mi? İtaat etmeye alışmıştım. Ama bacaklarım beni dinlemiyordu. Asker bize göz kulak olan bu adama yan gözle bakarak öfkeyle tısladı. Bunlar hayvan. Sonra orada ne kadar uzun zamandır bulunduğumu öğrenmeye çalıştı. Sustuğumu görünce ayağa kalkmama yardım etti. Israrla söylendi. Gel artık, yavaş yürü, gidelim buradan. Bana destek oldu. Gidiyor muydum? Hala ayaklarım var mıydı? Gözlerimin önünde kırmızı ve siyah renkler dans ediyordu. Bir kötürüm gibi kafilenin ardından yürüdüm. Üzerimde sadece kalçalarıma dek gelen bir tişört vardı. Bu adamın beni bir sonraki genelevi satacağından kuşkum yoktu. Bir tepenin üzerinde 3-4 otobüs askerleri bekliyordu. İlki hemen dolmuştu. Bir otobüs şoförü bana eşlik eden adama terslendi. O binemez. Neden diye sordu Beriki. Şoför karşılık verdi. Binemez o kadar. Kladuşa'ya eve dönüyoruz. Orada bulunanlar bir balin kuşa satın aldığı için adamla dalga geçmeye başladılar. Otobüs şoförü son olarak beni alan adama bir de öneride bulundu. Beni ormana götürüp vurmalı ya da hayvanlara bırakmalıydı. Adam bu kez hiçbir şey söylemeden beni kolumdan tuttu ve ormana doğru götürmeye başladı. Öldürmeden önce beni kullanacak diye geçiyordu kafamdan. Ormanın kıyısına geldiğimizde hayattan umudumu kesmiştim. Ama adam silahını çekmek yerine işaret parmağını bana doğru salladı. Olduğun yerden kıpırdama, yoksa biri seni bulup öldürür. Beni burada bekle. Ormanın içinde biraz sendeledim. Sonra bitkin bir halde bir ağaca sırtımı dayadım. O adamı beklemeyi kesinlikle düşünmüyordum. Sadece yürüyecek halim yoktu. Karanlık basıyordu. Yosunlara sarılarak kurşun gibi ağır bir uykuya daldım. Sabah gün ağırırken biri omzumu sarstı. O yabancı. Üşüdün mü diye soruyordu. Bana bir üniforma, bir pantolon ve gömlek getirmişti. Bunları giy, sonra gidelim diyerek beni cesaretlendirdi. Giysiler cılız bedenimden dökülüyordu. Adam adamın ne olduğunu ve nereden geldiğimi sordu. Ama sadece sustum. İnsanlara olan güvenimi kaybetmiştim. Asker beni küçük minibüsüne götürürken konuşabiliyor musun diye sormaya devam etti. Yanıt vermedim. Ne başımı sallayarak ne de dostça bir gülümsemeyle beni civardaki köylerden biri olan Ravnica'ya getirdi. Belki 20 kadar evin bulunduğu küçük bir köydü. Sokaklarda normal insanlar dolaşıyordu. Erkekler, kadınlar ve çocuklar. Tavuklar yol kenarında gıdaklıyordu. Büyük bir evin önünde durduk. Bir genel ev diye düşündüm. Asker beni kapıdan içeri sokup büyük bir odaya götürdü. Odada birçok divan vardı. Masada laflayan askerleri selamladı. Bana başka bir gezegenden gelmişim gibi dik dik baktılar. Karşılarında çıplak ayaklı ve pis bir iskelet duruyordu. Beni getiren onlara pek kulak asmadan bahçedeki tuvaleti gösterdi. Orada ellerimi ve yüzümü yıkayabilirdim. Sadece bütün her şeyin artık sona ermesini istiyordum. Beni katletmeleri ya da evime göndermeleri artık fark etmiyordu. Benim için hepsi aynıydı. Salona geri döndüğümde bana diğer adamların arasında bir yer gösterdi. Kararsız bir halde oturdum. Mutlaka açsındır dedi. Bir tas sütlaç burnumun ucunda tütüyordu. Çok istememe karşın neredeyse bir kaşık bile yiyemedim. Ama akşam üzerine dek tadı çok güzel olduğu için 4 porsiyon daha yedim. Diğer üniformalılar benimle sohbet etmeye çalışıyorlardı. Sütlacı seviyor muydum? Adım neydi? Suskunluğum adamları şaşırtıyordu. Nesi var? Beni buraya getiren ev sağır diye açıkladı. Bu adamları daha fazla şüphelendirmişti. Burada ne işi var, orduda ne yapıyor diyerek adamı soru yağmuruna tuttular. O bir sağlıkçı dedi sorularla sıkıştırılan adam. O zaman askerler ona gülmeye başladılar. Bir sağlıkçı nasıl olur da böyle kötü görünebilir diye alay ederek sordular. Ama beni getiren adamın her soruya bir yanıtı vardı. Cephe hattında oldukça uzun zaman geçirmiş. O yüzden bu kadar perişan görünüyor. Kimsenin onun sözlerine inanmadığını seziyordum. Ama şimdilik onu rahat bırakmışlardı. Diğerleri gittiğinde adam masaya gelip karşıma oturdu. Gözlerini kocaman açarak benimle bir yerliyle iletişim kurar gibi konuşmaya çalıştı. Ben Milan, sen kim? Bunu belki 10 kez denedi. Bu herifle neden konuşacaktım ki? Beni nasıl olsa bu askerlere bırakacaktı. Bir balık gibi ona bön bön baktım. Olabildiğince çirkin ve aptal görünmek istiyordum. Belki o zaman beni serbest bırakırlardı. Akşam olunca Milan yatacağım yeri gösterdi. Çiltiye yatar yatmaz vücudunu yanı başımda hissettim. Telaşla kendimi duvara bastırdım. Korkudan kas katı kesilmiştim. Şimdi her şey yeniden başlıyor korkusu beynime bir çekiç gibi vuruyordu. Ama fazla uzun düşünemedim. Bir an sonra hemen uykuya dalmıştım. Ertesi sabah uyandığımda Milan gerçekten de bir kez olsun bana dokunmamıştı. Ama hemen yeniden başladı. Ben Milan, sen kimsin? Şimdi tekrar ümit etmeye başlamıştım. Gel kahvaltı diyerek beni çağırdı Milan. Diğer adamlar bu arada benden tek kelime alamayacaklarını anlamışlardı. Bana dostça başlarını salladılar. Beni getiren adam toplanmış olan ekibe yemekten sonra Kladuşa'ya gidiyoruz diye açıkladı. Bu şehrin adı sırtımdaki tüyleri dimdik ediyordu. Milan bütün yol boyunca sustu. Herhalde benimle konuşmanın bir yararı olmayacağını kabul etmişti. Kladuşa'ya girmeden önce fren yaptı. İki katlı bir evin verandasında polisler aylak aylak dolaşıyordu. Nihayet döndün diyerek Milan'ı selamladılar. Adamlar sanki birbirlerini uzun süredir tanıyorlarmış gibi gevezelik ediyorlardı. Sonra Milan bana döndü. Dışarı gel. Boyun eğdim. Bunu da nereden buldun diye sordu adamlar. Ama Milan onlara daha sonra açıklama yapmak üzere başından savdı. Oturma odasında oturup onları beklemeliydim. Herhalde burada oturan aile kısa zaman önce evden atılmıştı. Çünkü apartman dairesi adam akıllı döşeliydi. Duvarlarda çocuk fotoğrafları asılıydı. Kanepenin ardına oyuncak hayvanlar sıkışmıştı. Her şey son derece derli toplu görünüyordu. Milan duş almış ve üzerine değişmiş olarak karşımda belirdi. Şimdi sırtında Sırp Cumhuriyeti'ne ait bir polis üniforması vardı. Askeri bir polis karakolunda olduğumdan emindim. Milan bir Sırptı ve Müslüman meslektaşları gibi özel birliğe aitti. Rahatsız bir tavırla ona baktım. O zaman bana kısa bir süre ordu birliklerine eşlik ettiği için daha önce komando üniforması giydiğini açıkladı. Arkadaşlarından biri, "Neden bu kızı buraya getirdin?" diyerek onun sözünü kesti. Çevremizi sarmışlardı. Milan bu kez gerçeği anlattı. Beni bir genel evde kötü durumda bulmuştu. Herhalde hepsi bir Müslüman olduğumu hemen anlamıştı. Ama kimse bu konuda bir tek söz sarf etmedi. "Sanırım sağır ve dilsiz," diye ekledi Milan. Arkadaşları çok candan tepki verdiler. Tabii ki onların yanında kalabilirdim. 5. orduyu uzaklaştırır uzaklaştırmaz bana yardım edeceklerdi. Bana acıdıklarını hissettim. "Kimse sana bir şey yapamaz," diyerek bana güvence verdiler. Ama bu sözlerini fazla tutmayacaklardı. Milan öğlenleri tekrar karşıma oturup ağzımdan laf almaya çalışıyordu. "Bu durumda mı doğdun, yoksa kötü bir şeyler mi yaşadın?" Bu polislere de gülümsemeye dair en ufak bir imada bile bulunmadım. Bu benim için fazla riskliydi. Belki beni sempatik bulup hemen tecavüz ederlerdi. İlk akşam Milan beni yukarı çıkardı. 3 yataktan biri benimdi. Uyumadan önce birkaç kez derin soluk aldım. Çünkü aynı odada Milan ve bir meslektaşı daha uyuyordu. Kimse bana dokunmadı. 14 Mayıs 1994 Cumartesi. Hırvatlar ve Müslümanlar bir barış antlaşması imzaladılar. 20 Mayıs 1994 Cuma. Goran'ın annesi bize yarım tavuk, Nada teyze de 5 yumurta hediye etti. Saat 18'de B'ye 6 bomba düştü. Annenin günlüğünden. Yeniden biraz güven kazanmıştım. Sabahları 6 polisle birlikte kahvaltı ediyordum. İştahım yavaş yavaş düzelmeye başlamıştı. Yemekten sonra askerlerin masayı temizlediklerini, bulaşıkları yıkadıklarını hayretle görüyordum. Temizliğe çok dikkat ediyorlardı. Böyle bir şeye alışkın değildim. Milan'ın sesiyle onları izlemeyi bırakıp ona döndüm. "Yukarıda bir banyo ve içinde giysiler olan birçok dolap var. Ne istiyorsan al." Sevinçle kendime bir çift terlik, bir pantolon, bir tişört ve hatta bir külot ayırdım. Bu giysiler daha önce burada yaşamakta olan aileye aitti. Giyinmeden önce banyo küvetine girdim ve tepeden tırnağa sabunlandım, tekrar tekrar. Ama pislik içimin derinliklerindeydi. Çıplak halde banyo küvetinden çıktığımda birden dona kaldım. O zamana dek aynaya bakmaktan bilinçli olarak kaçınmıştım. Ama şimdi, bir yıldan fazla bir zaman sonra tesadüfen bakışlarım yansımama takılı kalmıştı. Hipnotize olmuş gibi aynadaki görüntüme baktım. "Bu ben değilim," diyerek düşünerek korktum. Bir yabancı gibi yüzümü yokladım. Ön dişlerimden biri kırılmıştı. Bunun ne zaman olduğunu hatırlamıyordum. Diğer dişlerim siyahtı ve çürümüştü. Saçlarım tamamen keçeleşmişti. Vücudum üzerine deri örtülmüş bir iskelet gibiydi. Bu görüntüye bakmak acı veriyordu. Ama artık bakışlarımı aynadan alamıyordum. Burnum kocaman görünüyordu. Gözlerim çukura kaçmıştı. Bir ceset gibi görünüyordum. Bu olaydan sonra aynadan sanki o tehlikeli bir canavarmış gibi sakındım. Aynadaki bu görüntüme alışamıyordum. İçime müthiş bir korku salıyordu. Mayıs 1994 Çarşamba. Bir tanıdık bana kız kardeşinin K'den Almanya'ya kaçmayı başardığını anlattı. Leyla'yı 6 ay önce orada gördüğünü söylemiş. Kızım yaşıyor ve sağlıklı. Büyümüş ve güzelleşmiş. Annenin günlüğünden. 9. ayrımın sonu, sayfa 120, devamı 10. ayrımda.